Ayrım 4. Aklı Kemal, sayfa 61. İdeal Cumhuriyet Köyleri. Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesi zannedildiği gibi sadece kağıt üzerinde kalan bir proje olmamıştır. Atatürk bu projenin bir an önce hayata geçirilmesini istemiştir. Bu doğrultuda ilk aşamada 1935 yılında İzmir'in köylerinde bir imar planı hazırlanmıştır. Bu plana göre geliri fazla olan köyler 5 yıldan önce, geliri orta köyler 5 yılda, geliri daha az olanlar da 10 yılda tamamen imar edilecektir. Planın ayrıntıları için bakınız Dirik, AGE, sayfa 289-290. Bu programın en sonuna Kemalist bir Türk köyünün planı konulmuştur. AGE, sayfa 289. Vali Kazım Dirik bu planı bizzat düzenleyerek köylere göndermiştir. Özellikle İzmir ve civarındaki köyler planı uygulamak için adeta birbiriyle yarışmıştır. Dirik, planın uygulanmasını geciktiren, işi ağırdan alan köylere gitmeyerek bir anlamda o köyleri cezalandırmıştır. Dirik'in köylerine gelmediğini gören köylüler işleri hızlandırmaları gerektiğini anlamıştır. AGE, sayfa 289 ve dipnot 61. Kazım Dirik o günlerde Bergama'dan dönerken uğradığı bir örnek köyün okuma odasında toplanan çok sayıdaki Türk köylüsüne şunları söylemiştir. Bütün köylerimiz seferber haldedir. Hepsi köylerini yükseltmek, hayatlarını, yaşayışlarını düzeltmek ve kazançlarını artırmak için birbirleriyle yarış yapıyorlar. Ben Cumhuriyet köylüsünün içindeki ateşe ve imana aşığım. Bütün hayatımı köylerde geçirmek, köyleri Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in istediği seviyeye yükseltmek için uğraşıyorum. Bu ulusal savaşta herhalde başarılı olacağız. Kalkınma birçok köylerimizde fazlasıyla başlamıştır. Şu resimlerini gördüğünüz köylerde andaçlar, okullar, çocuk bahçeleri, oyun yerleri ve daha birçok modern işler başarılmaktadır. Sizin köyünüzde yapılan işleri daha genişleteceğiz. Daha canlı ve göze çarpar bir plan üstünde işleyeceğiz. İyi ürün, güzel damızlık hayvanlar, ordumuza katırlar, sütlü inekler, koyun ve keçiler ve her cins mal yetiştireceğiz. Tavuklarımızı da unutmayacağız. Şu başladığımız okulla birlikte tam bir örnek köy kuracağız. Mezbahamız çok iyidir. Köy için mükemmel bir gelir kaynağı olmuştur. Şu kahvelerdeki eski hayatı yenileştirmek, temiz, sağlıklı, açık ve geniş bir köy gazinosu yapmak gereklidir. Siz ne kadar çok çalışırsanız ben sizi o kadar çok sever ve bağlanırım. Yapılan işlerden çok memnunum. Sevinçle ayrılıyorum. Yeni Asır Gazetesi 1 Mayıs 1935'ten nakleden Dirik, AGE, sayfa 291. Bu doğrultuda Trakya'nın bazı bölgelerinde çalışmalar yapılmış, Polonezköy civarında bir Cumhuriyet Köyü kurulmuş, Ankara'da Temelli Köyü'nde bu plana göre bazı çalışmalar yapılmıştır. Ankara Temelli Köyü'nde bölgenin yapısı nedeniyle tam anlamıyla bir dairesel plan uygulanamamıştır. Ancak Polonezköy'deki Cumhuriyet Köyü'nde daire şeklinde bir yapı oluşturulmuştur. Ortada bir meydan ve meydana açılan geniş yollar planın uygulandığını göstermektedir. Ancak planı oluşturan diğer üniteler hayata geçirilememiştir. Bugün Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü'nü hayata geçirmek için kurulmuş olan bazı gençlik örgütlenmeleri vardır. Bu konudaki çalışmaları http://www.cumhuriyetkoyu.org/ adlı siteden takip edebilirsiniz. Örnek köyler konusunda özellikle Kazım Dirik'in çabalarıyla Trakya'da çok yoğun çalışmalar yapılmıştır. 1936 yılında yapılan 32 örnek köy, 1938 yılında 200'ü bulmuştur. Bu örnek köyler köylünün özverisi, yardımı ve çalışmasıyla hayata geçirilmiştir. Yapılan çalışmalardan, getirilen hizmetlerden çok memnun kalan köylüler, örnek köylerin kurulması için ellerinden geleni yapmışlardır. Dirik, AGE, sayfa 291. Kazım Dirik'in Trakya'daki örnek köyler çalışmalarıyla ön plana çıkması Ankara'da bazılarını rahatsız etmeye başlamıştır. Recep Peker, köy kanununa göre köylüden fazla vergi aldığı iddiasıyla Kazım Dirik'i Atatürk'e şikayet etmiştir. Bunun üzerine Atatürk Trakya'ya gelerek Kazım Dirik'in yaptırdığı örnek köyleri ziyaret etmiştir. Köylerde incelemeler yapıp köylerle konuşan Atatürk, köylerin çağdaşlaştığından ve köylerin mutluluğundan çok memnun kalmıştır. Hulusi Turgut, Kılıç Ali'nin anıları İstanbul 2005 sayfa 603-604, Dirik AGE sayfa 294-295. Girdikleri evlerdeki temizlik, kitaplar, fotoğraflar ve karyola gibi düzgün eşya bilhassa takdirlerini celbetmiştir. Dirik AGE sayfa 294. Böylece Recep Peker'in şikayetinin yersiz ve temelsiz olduğunu da anlamıştır. Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesi daha sonra Başbakan İnönü'nün kombinalar, Başbakan Bülent Ecevit'in köykent ve MHP'nin tarımkent projelerine esin kaynağı olmuştur. Köykent projesinin ayrıntıları için bakınız Cihan Erdönmez, Köykent, olumlu ve olumsuz yönleriyle bir kırsal kalkınma projesinin çözümlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayfa 2, Yıl 2005, Sayfa 35-51, Elif Çolakoğlu, Kırsal Kalkınma Projelerine Bir Çözüm Arayışı olarak Köykent Projesi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayfa 6, 2007, Sayfa 187-202. İsmet İnönü, 29 Aralık 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada açıkladığı köycülük programının ikinci maddesine göre köy birlikleri kurulması ve bu birliklerde yarı kolektif bir çalışma sistemine geçilmesi istenmiştir. Bu yeni sistemde yer alacak her köy ve köyler birliği bir kombina teşkil edecektir. İlk aşamada 1000 kombina kurulacaktır. İsmet İnönü kombinaları şöyle anlatmıştır. Yeni aletler, harman makineleri, sürme ve sulama tertipleriyle planlı olarak tanzim edilmiş bulunan ziraat kombinalar vücuda getirmek istiyoruz. Bu kombinalar toprağın ve muhitin icablarına göre biraz büyük, biraz küçük olabilecekse de herhalde her biri bir bütünlük halinde olacaktır. Bu kombinalara Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da çok ihtiyaç vardır. Düşündüğümüz ilk plan 1000 kombina üzerine tesis olunacaktır. Bunlar 4 senelik bir tecrübenin vereceği neticeye göre yapılacak ve çoğaltılacaklardır. Aydemir, 2. Adam, Cilt 2, Sayfa 324. Şirket Süreyya Aydemir, İnönü'nün kombinalar projesi hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır. Kombinalara gelince, köyde birlikler yaratılması, bu birliklerin teknik iskelet, yani makine istihsal vasıtaları mihveri etrafında teşkilatlandırılması fikri adeta bir doktrinin harekete geçirilişiydi. Köyler asrın tekniğine adım uydurabilecek birer müstahsil ünit haline gelecekti. Bu ileri inkılapçı bir hareketti. Bu kombinaların gene her biri birer kombine olan devlet silahı işletmeleri veya üretme çiftlikleriyle işbirliğine gidebilmeleri halinde bu işbirliğinden en ziyade köyler kazançla çıkabilirdi. AGE, sayfa 326. Kombinalar projesi, basının ilgisizliği, siyasilerin vurdum duymazlığı ve İsmet İnönü'nün başbakanlıktan ayrılması ve özellikle de Atatürk'ün ölmesi gibi nedenlerle gündemden düşerek unutulmuştur. AGE, sayfa 329. Bülent Ecevit, Köykent projesinin Atatürk tarafından planlanan, programlanan, şekilleri çizilen İdeal Cumhuriyet Köyü projesinden esinlenilerek hayata geçirmek istendiğini bizzat ifade etmiştir. Bülent Ecevit, köylü milletin efendisi olmalıdır. http://www.dsp.org.tr Erişim tarihi 28 Mayıs 2002. Bülent Ecevit, Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesinden esinlenerek hazırlattığı Köykent projesini uygulamaya da geçirmiştir. Bolu Taşkesti, Van Özel Köy, 1978-79 ilk uygulama ve Ordu Mesudiye Köykent projesi bunların başında gelmektedir. İdeal Cumhuriyet Köyü projesinden Venüs projesine. Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesi sadece bir Türkiye projesi değil, bir dünya projesidir. Hatta geleceğin projesidir. Şöyle ki Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesi dünya çapında bir hareket olan ve tüm insanlığın iyiliği için bilimsel yöntemlerle büyük bir sosyal kalkınmayı savunan Zeitgeist hareketi tarafından geleceğin Venüs projesi olarak dünyaya sunulmuştur. İlk belgesel film 2007'de Zeitgeist The Movie, ikinci Zeitgeist Addendum 2008'de yayınlanmıştı. Zeitgeist'in üçüncü filmi Zeitgeist Moving Forward adıyla vizyona girmiştir. Anlatılan Venüs projesi dikkatle incelendiğinde Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesinden çalıntı ya da alıntı olduğu görülecektir. Ancak Venüs projesinin yaratıcısının 1916 doğumlu Jacques Fresco olduğu ileri sürülmektedir. Zeitgeist Hareketi 3. filminde Venüs projesini anlatmıştır. Proje gelecekteki medeniyetin nasıl planlanması gerektiğine dair tespitlerde ve öngörülerde bulunmuştur. Filmde Venüs projesiyle ilgili çizimler yer almış ve teknolojiyle çevrenin ideal kullanımından söz edilmiştir. Görüldüğü gibi Venüs projesi çizimlerindeki kent planı Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesindeki köy planına şaşırtıcı derecede benzemektedir. Mehmet Öcal, Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi, Venüs Projesi olmuş Eğitim Yuvası Forumu 30 Nisan 2011. Ya geleceğin projesi olan Venüs Projesi'ni hazırlayanlar Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi'nden esinlenmiş ya da Atatürk ve Genç Cumhuriyeti kuranlar 80 yıl kadar önce geleceğin projesini akıl edebilmişti. Hangisi doğru olursa olsun her iki durumda da bir kez daha Atatürk'ün dehası ile şekillenen Genç Cumhuriyet'in büyük başarısı gözler önüne serilmekte ve bizlerin bu dehaya karşı nasıl kayıtsız kaldığımız görülmektedir. Köy aydınlanması. Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü projesi dikkatle incelenecek olursa, Atatürk'ün kafasındaki ideal köyün eğitime, bilime, kültüre, sanata, ekonomiye önem verilen, sosyal olanakların çok fazla olduğu, çağdaş ve çevreci bir köy olduğu görülecektir. Atatürk kafasındaki ideal köyü hayata geçirebilmek için köy halkını her konuda aydınlatmak ve bilinçlendirmek istemiştir. Bu amaçla da millet mektepleri, halk dershaneleri, köy öğretmen okulları, köy eğitmen kursları ve halk evleri kurmuş ve köy enstitülerinin altyapısını hazırlamıştır. Nitekim Atatürk İdeal Cumhuriyet Köyü projesinde 3 numarada halk odası CHP kurağına yer vermiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye nüfusunun %80'i köylerde yaşayan bir tarım ülkesidir. Ancak bu köylerin yaklaşık %90'ında okul yoktur. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'deki 40 bin köyün sadece 5 bininde okul vardır. Köylerde hala eski dönemlerdeki gibi hocalar etkilidir. Cemil Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, Ankara, 1996, sayfa 250-251. Genç Cumhuriyet eğitim ve ekonomi arasında doğrudan bir ilişki kurmuştur. Ekonomik kalkınmanın ancak köyden başlatılacak bilimsel ve pratik bir eğitim seferberliği ile mümkün olacağını düşünerek hareket etmiştir. Türk ekonomisinin ve onun bel kemiği durumundaki köy ekonomisinin temeli tarıma dayandığından tarımsal eğitime ağırlık vermiştir. Bu nedenle İzmir İktisat Kongresi'nde nüfusun %90'ını oluşturan köylünün eğitim olanaklarına kavuşturulması öncelikli konulardan biri olarak ele alınmıştır. Bu eğitimin köylünün işine yarayacak, uygulamalı ve pratik bir eğitim olmasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle özellikle tarımsal eğitime ağırlık verilmiştir. Kongrede bu konuda alınan kararlar şunlardır. 1. Köylere tarımın tüm dallarını uygulamalı olarak öğretecek biçimde yazılmış kitap ve dergilerin bastırılarak ücretsiz dağıtılması. 2. İlkokullarda ve orta öğretim basamağındaki okullarda sanayi ve tarımın yine uygulamalı olarak öğretilmesi. 3. Her ilde birbirine yakın köyler için yeter toprağı olan birer yatılı ilkokul açılması ve buralarda uygulamalı ve kuramsal tarım derslerinin de öğretilmesi. 4. Her ilde büyüklüğüne göre bir ya da daha çok sayıda uygulamalı tarım öğretimi yapılacak örnek çiftlikler niteliğinde çiftlikler açılması. 5. Köylerdeki ilkokulların hepsinin 5 dönümlük bir bahçesi, 2 ineklik, tekniğe uygun bir ahırı, yeni yöntemlere göre bir arılığı ve öğretmenler için 2 odalı bir evi bulunması. Ozan Kaya, AGE, sayfa 253. Görüldüğü gibi Genç Cumhuriyet'in köy okullarındaki eğitim programı, doğudan köy ekonomisini geliştirmek için tasarlanmış bir programdır. Cumhuriyet'in köy okulu sadece kuru bilgilerin ezberletildiği hayatın gerçeklerinden kopuk bir yer değil, küçük, çağdaş bir tarımsal işletme olarak düşünülmüştür. Böylece köy gençleri hem çağdaş bir eğitim öğretim alacaklar hem de modern tarım tekniklerini öğrenerek üretim yapacaklardı. Bu program öğretmeni bir eve ve işletmeye sahip kılarak köy halkının gerçek bir parçası ve doğal önderi yapmayı amaçlamıştır. Köy imamlarının yerini köy öğretmenlerinin alma zamanı gelmiştir artık. Millet mektepleri ve halk dershaneleri. Atatürk halk eğitimiyle ilgili ilk adımını daha Kurtuluş Savaşı yıllarında 15 Temmuz 1921'deki Maarif Eğitim Kongresi ile atmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın ardından 15 Temmuz 1923'te 1. Heyet-i İlmiye toplantısı yapılmıştır. Bu toplantı sonunda bir halk eğitimi raporu hazırlanmış ve 25 Kasım 1923'te de halk eğitimi çalışmaları başlatılmıştır. 1926 yılında da İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Halk Terbiyesi Şubesi açılmıştır. 11 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Talimatnamesi kabul edilmiş, 1 Ocak 1929'da da Millet Mekteplerinin ilk dershanesi açılmıştır. Halk dershanelerinde eski harfleri bilenlerin 2 ay, bilmeyenlerin ise 4 ay eğitim görmeleri kararlaştırılmıştır. Atatürk de baş öğretmen olarak kasaba kasaba, köy köy, halkın ayağına kadar giderek bu halk dershanelerinde halka yeni harfleri öğretmiştir. Firdevs Gümüşoğlu, Ülkü Dergisi ve Kemalist Toplum, İstanbul 2005 sayfa 82-84. Ülkenin her yanında açılan millet mekteplerine 15 ile 45 yaşları arasındaki tüm yurttaşların katılmaları zorunlu tutulmuştur. 45 yaşın üzerindeki yurttaşlar için bu kurslara katılmak isteğe bırakılmıştır. Millet mektepleri talimatnamesine göre herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmesinin amaçlandığı, okuma yazma seferberliğinin köylerden başlatılması gerektiği vurgulanmıştır. Örneğin talimatnamenin ikinci maddesinde millet mekteplerinin umumi teşkilatı sabit ve seyyar olmak üzere A ve B dershanelerinden halk okuma odalarıyla köy yatılı dershanelerinden yatılı okul mürekkeptir denilirken, üçüncü maddesinde de şehir ve kasabalarda ve mektebi bulunan köylerde açılan millet mektebi dershanelerine sabit, mektepsiz köylere bir devre için muallim öğretmen göndermek suretiyle açılan dershanelere de seyyar dershane denir denilmiştir. AG sayfa 84. A tipi dershanelerde hiç okuma yazma bilmeyenler veya Arapça harfleri okuyup yazabilenlere yeni harfler öğretilmişken, B tipi dershanelerde ise A tipi dershaneyi bitirmiş olanlara yurttaşlık bilgisiyle hayatta gerekli olan temel bilgiler verilmiştir. A tipi dershanede öğretmen haftada 4 saat alfabe, okuma yazma ve imla kuralları ile haftada 2 saat temel matematik kavramlarını öğretmekle yükümlüdür. B tipi dershanelerde ise 2 saat okuma yazma, 2 saat hesap ve ölçüler, 1 saat sağlık bilgisi ve 1 saat yurt bilgisi dersleri öğretilmiştir. Millet mekteplerinde halka yalnızca okuma yazma öğretilmemiş, aynı zamanda günlük yaşamda gerekli matematik ve sağlık bilgileriyle çağdaş yurttaş olabilmek için gereken bütün temel bilgiler verilmiştir. Atatürk özellikle kırsal kesimde köylerde halk eğitimini yaygınlaştırmak amacıyla çok sayıda kitap hazırlatmıştır. Bunlar köy kıraati, halk okuma kitabı, millet mektepleriyle halk dershanelerine mahsus yurt bilgisi gibi adlar taşıyan pratik kitaplardır. Çok anlaşılır ve arı duru bir dille yazılmış olan bu kitaplarda halk, ağa, şeyh, derviş, hacı, hoca diye adlandırılan kişilere ve tarikat öğretilerine karşı dikkatli olması konusunda uyarılmış. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş nedeninin köylünün ihmal edilmesi ve yoksullaşması olduğu belirtilmiş ve kadının toplumsal yaşamda daha ön planda yer alması gerektiğinin altı çizilmiştir. AG sayfa 88. Köy Kıraati adlı kitaptaki bir okuma parçası Atatürk'ün ideal cumhuriyet köyü derken aslında neyi amaçladığını gözler önüne sermesi bakımından çok dikkat çekicidir. İşte Gazi ve Mehmetçik adlı o okuma parçası. Her tarafta mektepler açılıp çoğalmaya başladı. Çocuklar Arapça mavalların ve asılsız masalların yerine toprağın nasıl ekilip biçileceğini, madenin nasıl çıkarılıp işleneceğini, dut yaprağının nasıl atlas olacağını öğrenmeye koyuldu. Bir taraftan Büyük Millet Meclisi halkın rahatına, memleketin ilerlemesine yarayacak birçok kanun yaptı. Herkes tarlasına, köyüne sahip oldu. Aşar kalktı. Dört karı almak yasak oldu. Kadını keyfi istemeyince eski pabuç gibi sokağa atmak adeti kalktı. Türk köylüsü Mehmetçik ordudayken okuyup yazmaya heveslenmişti. Yıllarca çalıştıktan sonra harfleri biraz seçer ve lakin bir türlü birbirine ekleyerek doğru dürüst okuyup yazamazdı. Hoş, yalnız o değil, köyün imamı da muhtarı da mektupların, gazetelerin içinden bir türlü çıkamazlardı ya. Belliydi ki bu eciş bücüş işaretlerde aşılmaz bir zorluk vardı. Arap harflerini yıllarca çalıştığı halde sökememişti. Bu Türk harflerini bir ay içerisinde su gibi öğrendi. Bunların biri birbirine eklenmesi de kolaydı. Şimdi gazeteleri, kitapları gürül gürül okumaya, hesaplarını, mektuplarını harıl harıl yazmaya başladı. Anonim Köy Kıraati, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928, sayfa 14-17. Halk dershanelerinde ve halk odalarında okutulması için hazırlatılan bu ders kitapları ile halk, pek çok konuda aydınlatılmak, bilinçlendirilmek istenmiştir. Bu konulardan biri de sağlıklı çevre koşulları ve hastalıkların nedenleridir. Örneğin Köy Kıraati adlı kitapta, Sazlı Köyün Derdi adlı yazıda bu konular şöyle işlenmiştir. Sazlı Köyü ile Kahramanlar Köyü'nün arası ancak bir saat çeker ama insanların gürbüzlüğüne ve sağlamlığına bakılınca ayrılıkları çoktur. Sazlı Köy halkının yarıdan fazlası sarı ve cılızdır. Çocuklarının yüzleri solgun, boyunları armut sapı gibi ince, karınları davul gibi şişkin, bacakları değnek gibi zayıf. Kahramanlar köyüne gelince iş büsbütün değişir. Bunların çoğu kapı gibi iri, demir gibi sağlam adamlardır. Harmanlıklarda oynayan çocuklar kırmızı suratlı, topuz gibi yuvarlaktır. Birbirine komşu olan bu iki köy insanlarındaki ayrılığın sebebini çok merak ettim. Kahramanlara geldiğim zaman işi köylüden sordum. Bana, eskiden kahramanlar sazlıdan daha kötüydü. Gezicilik insana çok şeyler öğretiyor. Ben de askerlikte köyden çıkmıştım. 5-6 yıl birçok memleket dolaştım. Bir köyü sıtmadan kurtarmanın çok kolay bir iş olduğunu öğrendim. Buraya döndüğüm ilk yıl kendi evimden başlayarak yavaş yavaş bütün köyün evlerindeki pencerelere çok ince delikli tel geçirttim. Kasabadan aldığımız bu teller sıtmayı taşıyan sineklerin evlere girmesine ve marazi açılmasına engel oluyordu. Ama iş bununla bitmedi. Evlerin, tarlaların kenarlarında sular birikir, bataklık yaparlardı. Sinekler buralardan ürerlerdi. O yaz başında bu su birikintilerine birkaç kere gaz yağı döktüm. Gaz yağı sineklerin yumurtalarını öldürüyordu. Faydasını anlayınca köylü de buna alıştı. Sonra düşündüm ki bu bataklıklara yol açan durgun suları çaya akıtsak, gaz yağı dökmeye, bu yüzden ziyana girmeye hacet kalmayacak. Ertesi gün köylüyü topladım, işi anlattım, hep bir olduk. 5-10 gün içinde köyün etrafında durgun su bırakmadık. İşte böylece sineklerin kökü kurudu. Sineklerle beraber sıtmanın da arkası kesildi. Şimdi aradan 30 yıldan fazla geçmiştir. Köyümüzde bir tek sıtmalı, bir tek cılız insan yoktur. Ayrılırken Ahmet Ağa'nın mübarek ellerini öptüm. Sazlı köyünün derdini, bütün Anadolu köylerin derdini düşündüm. Bundan sonra her köyde bir Ahmet Ağa'nın yetişmesini ve onun yaptığı gibi köyünü sıtmadan kurutmasını içimden dua ettim. Age, sayfa 58-60. Millet mekteplerini bitirenlerin öğrendiklerini unutmamaları için de haftalık Halk Gazetesi yayınlanmıştır. Gerek kitaplar, gerek gazeteler millet mekteplerinde öğrenim görenlere ücretsiz dağıtılmıştır. Ozan Kaya, Age, sayfa 257. Atatürk, ideal cumhuriyet köyünü hayata geçirmek için her şeyden önce köylünün bilinçlendirilmesini amaçlamıştır. 1929-1933 tarihleri arasında Türkiye'de 54.050 millet mektebi açılmıştır. Bunun 18.589'u kentlerde, 35.461'i köylerdedir. 5 yıl içinde millet mekteplerine devam eden 2.305.924 kişiden 1.124.926 kişi yeni yazıyı öğrenip diploma almıştır. Bilal Şimşir, Türk Yazı Devrimi, Ankara, 2008, sayfa 242-245. Ozan Kaya, Age, sayfa 257. 1929-1936 tarihleri arasında millet mekteplerinden toplam 2.546.051 kişi diploma almıştır. Sami N. Özerdim, Yazı Devrimi'nin Öyküsü, Ağustos 1998, sayfa 24-45. Hiç okuma yazma bilmeyen 458 bin köylü kadından 152 968'ine millet mekteplerinde okur yazarlık belgesi verilmiştir. Şimşir, Age, sayfa 245. Resmi istatistiklere göre 1929-1950 yılları arasında A ve B dershaneleri olarak adlandırılan 84 bine yakın millet mektebi açılmıştır. A dershanelerinden 1 milyon 400 binden fazla kişi, B dershanelerinden 350 binden fazla kişi belge almıştır. Turhan Oğuzkan, Türkiye Cumhuriyeti'nde Halk Eğitimi, ek sayfa 83'ten nakleden H. Fethi Gözler, Atatürk İnkılapları, Türk İnkılabı İstanbul 1985, sayfa 256. Türkiye'de 1927 yılında okuma yazma oranı erkeklerde %7, kadınlarda %4 iken, Harf devriminden 7 yıl sonra 1935 nüfus sayımına göre toplam 17 milyon okuma yazma oranı %19,2'ye yükselmiştir. Bu oran harf devrimi öncesinin neredeyse 3 katıdır. Özakman, Age, sayfa 792, dipnot 436A. Okuma yazma oranı sürekli artarak 1940-41'de %22,4'e yükselmiştir. Neresinden bakılırsa bakılsın bu artış bir dünya rekorudur. Türkiye'de 1727-1927 yılları arasındaki 200 yılda yaklaşık 30 bin kitap basılmışken harf devriminin yapıldığı 1928 yılından 1943 yılına kadar geçen 15 yıllık sürede 31 bin kitap basılmıştır. Sadece bu rakam bile harf devriminin olağanüstü başarısını gözler önüne sermeye yeter. Göründüğü gibi Atatürk harf devrimiyle Türkiye'yi bir gecede cahil bırakmamış, tam tersine harf devriminden sonra yeni harfleri halka öğretmek için açtı, millet mektepleriyle ve halk evleriyle halkı Türk tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı bir şekilde aydınlatmış, bilinçlendirmiştir. Harf devrimine yönelik eleştirilere verilen yanıtlar için bakınız Sinan Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları, 1. Kitap, İstanbul 2010, sayfa 419 ve diğerleri. Benuah Meşen dediği gibi, Gazi bu sonucu elde etmek için bütün memleketi okula gönderiyordu. Bilgili insanlarla hiç okuma yazma bilmeyenler, sokak süpürgecileriyle hocalar ve milletvekilleri, köylülerle birlikte askerler ve memurlar hepsi okula devama mecbur edildiler. Ve böylece herkes okuyup yazacak ve önlerinde yeni bilgi kapılarının açıldığını göreceklerdi. Meşen, Age, sayfa 273. 4. ayrımın sonu sayfa 75.